Ayrım 7.
Sayfa 101. Mesela böyle yaklaşım çok yapılır. Greco diye bir Rus tarihçisi vardı. Stalin devrinin favori adamıydı, yani Stalin'in baş tarihçisiydi. Kitapları özetler halinde yabancı dillere de çevrilirdi. Yani devletin ve tarihin propagandası açısından önemlidir. Moğolların istilasından evvel, Altın Ordu'dan evvel Rusya şehirlerinde şu kadar sayıda zanaat vardı falan gibi görüşler. Bunlar şişirmedir. Bu tabii zaman ve modele uygun bir tarih yaratma çabasıdır. Onun için ne yazık ki Türkiye'de de 20. yüzyılda belirgin çevreler böyle modelleri aramaktadırlar. Yani Batı tipi bir demokrasinin nüvesinin bizde bulunduğu, ahilik gibi teşkilatların bunu yansıttığı gibi görüşler bir kısmı buna böyle bakıyor, bir kısmı işte gerçek anlamda İslam Cumhuriyeti ve sosyalizm de budur diyor. Efsaneyi bırakalım. Ahilik Türk halkının geleneğindeki askeri örgütlenmedir. Anarşi döneminde yok olan otoritenin yerine bir başkasını yaratarak bu boşluğu doldururlar. Osmanlı'nın Selçuklu Sünni din otoritesinin merkeziyetçiliğine karşı halk tipi daha liberal bir İslam'ın dini örgütlenişi diye bakanlar var. İtiraf etmek gerekir ki bunların çok geçerliği yoktur ve bunlar ciddi uzun tetkiklere dayanmaz. Hepsi aşağı yukarı 20. yüzyılın başlarında kesilen bazı araştırmaları tekrarlar ve kendilerine göre yenilerler. Bunlarla hiçbir şey anlayamayız. Böyle yaklaşımlarla çizilen bir ahilikten de modern Türk cemiyetinin alacağı fazla bir miras yoktur. Çünkü bunlar çok iddialı yaklaşımlardır. Ama bazı şeylerin ucunu yakalayabiliriz ve o yakaladığımız uçla da bazı şeyler yapabiliriz. Ahilik için bizim elimizde kullandığımız bir diğer kaynak da İbni Battuta Seyahatnamesi'dir. Bu kitap Fransızca bir başlıkla fakat tamamen Arapça olarak hem de 1932 yılında merhum Muallim Cevdet tarafından yayımlanmıştır. Başlığını da size ben vereyim. Çok enteresan. Zanaatkar Ocaklarının Eğitimi. Bu İbni Battuta Seyahatnamesi'nin büyük alıntılar yapılarak Arapça kaleme alınmıştır. Arapçası çok naiftir. Hatta bunu Bağdatlı bir Türk öğrencime Serap Vahit Muhammed'e incelettim. O da çok güldü. Çünkü böyle bir Türk Arapçasıdır. Hani Türk İngilizcesi konuşanlar var ya, böyle bir Türk Arapçası. 1932'de niçin böyle yaptı Muallim Cevdet? Onu bilmiyorum. Her halükarda bu eserin içinden alıntıların Türkçesi İsmet Parmaksızoğlu tarafından İbni Battuta'dan seçmeler diye yayımlanmıştır. Fakat ahiler üzerinde ta Selçuki, hatta Abbasi devrine kadar giden tetkikat, metinleri derleyen Fransız Tesner tarafından yapılmıştır ve Almanca çıkmıştır. İslam'da Loncalar ve Kardeş Birlikleri adlı eser gayet kalındır ve şunu ifade edeyim, bu tip bir metin derlemesi ve bu tip bir çalışma Türkiye'de hiç kimse tarafından yapılmamıştır. Bu çok önemli bir şeydir. Bir ideolojiden, bir tarihten bahsetmek için önce metinleri tespit edeceksiniz. Tarihi materyali toplayacaksınız, bilgi edineceksiniz, sonra yorum yapabilirsiniz. Bunların dışında Türkiye'de ve Türk dünyasında bugün Türkolojide Loncalar üzerine ciddi bir eser yok. Muallim Cevdet'in birinci cildinde bahsettiği yapılanma da aşağı yukarı bu kitaplara dayanmaktadır. Nadiren bazı sicillerden edinilen bilgiler burada yer almaktadır. Onun için gördüğünüz gibi ilmi bakımdan tetkik edilmemiş bir saha üzerinde bir konuşma yapılmaktadır ki bunun sakıncaları ortadadır. Her lonca gibi ahiler de bir takım meslek birliklerine dayanır ve ahilik, Burgazi'nin Fütüvetnamesinde belirttiği gibi Selman-ı Farisi'ye ve ondan Hazreti Ali yoluyla Müslümanlara devredilmiş sayılır, bu kadardır. Hazreti Ali ile ilgisi budur ve çok açık bir şekilde de bu belirtilir. Evvela Allahü Teala, bilahare Peygamberimiz ve ondan sonra da Hazreti Ali'nin oradan aldıkları bize nakledilmiştir. Tabi terzilerin piri Hazreti İdris Aleyhisselam'dır. Demircilerin piri kimdir? Hazreti Davut Aleyhisselam. Marangozlarınki kimdir? Hem Hazreti Nuh hem de Hazreti İsa Aleyhisselam olabilir. Ama Hristiyanlar bunu kabul etmezler. Çünkü estağfurullah Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak değil, daha farklı bir şekilde telakki ediyorlar. O bakımdan ama bazen peygamberler bile denk düşüyor. Yani bu o kadar büyük bir tradisyondur, pirler bile denk düşmektedir. Nitekim Hazreti Nuh'un gemicilerin piri olduğu, herkesin üstünde birleştiği bir şeydir. Bunlar bilinen şeylerdir ve Floransa'daki Orsan Michele denen muhteşem, çok güzel kilisede bu benzer tasvirleri görüyoruz. Şimdi bu fraternite, yani kardeşlik yahut meslek örgütü bir toplumdaki en büyük ahengi sağlayan unsurdur. Evvela bir kere insanlar bir araya gelir, belirli bir kontrol altına girerler. Orta çağın ekonomik şartları, bunların çalıştıracakları adam sayısı, üretecekleri malın miktarı sınırlıdır. Çünkü fazla mal üretimi rekabet ve yıkım getirir. Rekabet istenmez. Yani ne fazla mal üretilip ortada çürüsün, ziyan olsun, sanatkar sıkıntısı çeksin, ne de az üretilip millet sıkıntı çeksin. Kıtlık çeksin istenmez. Bu malların fiyatları bellidir. Böyle ucuz ve çürük şeyleri bol bol üretemezsin. Zanaatın ilkelerine sadık kalacaksın ve lonca o bakımdan bir toplumda dengeyi sağlayan unsurdur. Nedret, yani kıtlık dediğimiz şey, ki bu bütün dünyada halen kalkmış değildir, kalkacağı da yoktur. İnsanlar zaman zaman böyle budalalıklara tutulurlar biliyorsunuz. Bu modern çağların hastalığıdır. Bu mesela birinci harbi umumiden evvel artık sulh olacağı, artık ilimin insan hayatına hakim olacağı gibi bir takım hayallerle ordular harbe gittiler. Şimdi de 1960'larda kıtlığın ortadan kalkacağı, uyum sağlanacağı, eşitliğin geleceği gibi hayallere inanılırken kıtlık ortadan kalkmadı, daha beter hale geldi. İstanbul mahalle ve mezarlıkları. İstanbul ve diğer Osmanlı şehirlerindeki mahalle çok ilginç bir ünitedir. Mahalle bir kere görünüm olarak çok ilginç bir yerleşim noktası ve hayatı da kuşatan bir müessesedir. Tarihçi olmam hasebiyle mahalleden bahsederken bir takım vesikalara dayanarak sadece fiziki bir mekanın çizimini bir yurttaş topluluğunu anlatıyor değilim. Bizim neslimiz, yani 50 yaş civarı insanlar, büyük ölçüde şehirdeki mahalleyi görmüş, ne olduğunu yaşamışlardır. Ve bu bizim hayatımızdan kaybolup giden bir kurumdur. Tabii ki büyük şehirde bu eski tip mahallenin ilelebet yaşaması mümkün değildir. Ama biz öyle zannediyorum ki hoyrat şehirleşmemiz dolayısıyla da bu gibi facialara çanak tuttuk. İstanbul'un, klasik İstanbul'u diyebileceğimiz İstanbul kültürünü besleyen mahalleleri genelde bu şehrin Sultanahmet, Vezneciler, Süleymaniye, Zeyrek, Fatih Çarşambası, Edirne Kapı'ya kadar olan ucu ve oradan biraz Balat'a, Fener'e inen kısım ve tabii ki Marmara tarafında da sur boyu sürüp giden kesimdeydi. Klasik dönemde mahallelerde birkaç asır önce ve geçen asırda insanlar ekonomik durumlarına göre değil, kendi ait oldukları içtimai sektöre göre otururlardı. Yani saygın şehrin orta mahallelerinde hiç gayrimüslim yoktu. Bazen birkaç ev olabilir ama kural olarak Fatih'te, Çarşamba'da, Zeyrek'te gayrimüslim aile bulamazsınız. Fener'de, Balat'ta, Samatya'da hiç mi hiç Müslüman aile olamaz. Olabilir ama kural olarak Balat'ta imparatorluğun Yahudi cemaati otururdu. Karşıdaki Hasköy'de de öyleydi. Fener'de daha çok Rum Ortodoks mezhepteki insanlar otururdu. Şehrin bu tarafında, Marmara kıyısında da gene öyleydi ve baktığınız zaman buralarda elbette ki din farkından ileri gelen bazı kültürel farklılıklar görülebilirdi. Ama esas itibariyle İstanbul halkı kendine göre kaç köçü olan, hepsi kendine özgü bir mutfağın, belki değişik biçimleriyle geçinen, adetleri birbirine benzeyen bir zümreydi. Bugün mahallenin kaybolan tarafı şudur. Mahalle halkı birbirini tanırdı. Hem de çok iyi tanırdı. Mahalleye yerleşmek için sekinenin, yani mahalle sakinlerinin rızası ve kefaleti lazımdı. Size birisi kefil olacak ki oraya gelip yerleşebilirsiniz. Bunu bugün Batı dünyasında ve Amerika'daki banliyö semtlerinde bazı komüniteler, komünite dediğimiz mahalle sekenesi yapıyor. Yeni yerleşmek isteyene ev satılırken önce bakıyorlar, bu kimdir, nasıl bir insandır diye, sonra ona göre evi satıyorlar. Burada bu ekonomik nedenlere bakış bir güvenlik gerekçesi olduğu gibi bazı ahvalde ırkçılık da rol oynamıyor değil. Ama eski devirde böyle değildi. Yeni gelen insanın o komünitenin muhitinde vazgeçilmez bir yeri olacağı için iyi bilinmesi, iyi olması ve iyi kabul görmesi şarttı. Çünkü mahalleli demek akrabadan daha yakın insanlar demekti. İyi günde de, kötü günde de siz o halkla iç içeydiniz ve zaten meskenlerin inşa biçimine bakarsanız komşunuzun sizin sırdaşınız olmaması mümkün değildir. Bu yüzden de İstanbul halkı, bilhassa ahşap yapılarda oturanlar yüksek sesle konuşmamayı, hatta kavgalarını bile makul ölçüde götürmeyi bilen kimselerdi. Ancak bazı kenar semtler ahalisinin yüksek sesle meydanlara düşüp kavga etmesi de onlar için adeta bir toplumsal ayrım doğurmuştur. Falanca mahalleliler diye konuşurlardı. Burada mahallenin en önemli unsurlarından biri camiydi. Tabii Hristiyan mahallesinde de bu kilisedir ve onun yanındaki kahvehanedir. Kahvehanede beyler mahallenin bütün işlerini konuşurlardı. Hanımlar ise zaten bütün gün beraberlerdi. Hatta bir takım işleri de birlikte götürürlerdi. Evlilik, düğün günleri yaklaştığı vakit çeyizin son kalıntılarını sadece ev halkı değil, komşular da birlikte tamamlardı. Cenaze çıkan evde 2-3 gün yemek pişmez, mahalleli eve yemek taşırdı. Bir insanın içtimai durumunda bir çöküntü meydana geldiği vakit, çoluk çocuğun beslenmesine yardım etmek mahallenin bir nevi ortak endişesiydi. Bir mahallenin zengini o mahallenin fukarasını duyururdu. Çünkü söylediğimiz gibi mahalle sekenesi, mahalle halkı iktisadi durumuna göre değil, daha çok dini etnik kökenine göre buraya toplanırdı. Kenar semtine gittiğiniz zaman en fakir Rum da orada otururdu. Balıkçılıkla geçinen, patrikhanenin idaresine karışan Logofet dediğimiz yüksek memur zümresinden kimseler de orada otururdu. Bizim Fenerli Beyler dediğimiz Rum aristokrasisi ki Bab-ı Ali'de bile hariciye işlerinde, tercüme işlerinde çalışırlardı, burada yaşardı. Dolayısıyla burada içtimai bir sınıf ayrımı yapmak mümkün değildi. Aynı şey Ermeni mahalleleri içinde söz konusudur. Amire zümre dediğimiz imparatorluğun yüksek memuriyetlerinde çalışanlarla fakir fukara aynı yerde otururdu. Mahalli mescitleri son derece sempatik yapılardı. Osmanlı mahallesindeki mescitlerde vakit namazları eda edilirdi. Cuma namazı için büyük camilere gidilirdi. Bugün artık öyle değil. Bugün artık bütün camilerde cuma namazı kılınıyor. Mescidin yanında da hemen bir mahalle mektebi bulunurdu. Hoca burada mahalle çocuklarına ilk dini bilgileri, okuma yazmayı öğretirdi. Bunlar zamanla Osmanlı mahallesinin merkezi bir disiplinle kurduğu iftidai mekteplere dönüştüğü içindir ki çoğu İstanbul mahallesinde, Çarşamba'da, Karagümrük'te, Balat'ta örnekleri görüldüğü üzere 19. yüzyılın sonunda kurulan o modern neoklasik ilkokullar caminin yanındadır. Yine aynı şekilde şehrin muhtelif yerlerindeki sübyan mekteplerinde de bu havayı görürsünüz. Sübyan mektebini mahveden kimselerin çoğu onun yanındaki bir mescit ve mezarlıkta metfundur. Yavuz Sultan Selim devrinin ünlü Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi bugün Zeyrek'te bir sübyan mektebinin yanında çocuk sesleri arasında ebedi uykusunu uyumaktadır. Ali Efendi kendisine sorulan soruları sarkıttığı bir sepetle toplayıp cevapları da aynı şekilde evinden aşağı bıraktığı için Zembilli Ali Efendi diye anılır. Yavuz devrinin ünlü sözünü sakınmaz müftüsüdür. Şeyhülislam'ı demiyoruz çünkü Şeyhülislam 18. asra ait bir tabirdir. Zeyrek, Bizans-Osmanlı tarihinin gerçekten düğüm noktalarını yaşayan bir mahalledir. Ama biz bu mahalleye gereken önemi veriyor muyuz? Bugünkü Molla Zeyrek Camii, Bizans dönemindeki Pantokrator Manastır ve Kilisesiydi. Eskiden onun etrafında İstanbul'un uleması, memurları otururdu. Cami ve mescidin civarındaki bakkal, yerine göre manav, hallaç, yorgancı ve kömürcü gibi dükkanlarla mahallede küçük bir meydancı kültürü ortaya çıkmaktadır. Bu bizim bildiğimiz Rönesans tarzı, fiziki olarak tasarlanmış bir meydan değilse de o mahallenin merkezi görevini görmektedir. Hiç şüphesiz ki bizim klasik İstanbul'da, Bursa, Edirne, Konya, Manisa gibi şehirlerimizde, hatta Balıkesir'in Havran ilçesinde ve irili ufaklı bütün şehirlerimizde mezarlıklar, Osmanlı hayatının bize kalan en son kalıntısı ve çok ilginç bir kelime olacak ama en canlı örnekleridir. Buraya, mimarisine ve konumuna baktığınız zaman ölüler şehri demek mümkün değildir. Çünkü mezarlık ve mezar taşlarımız son yıllarda sadece Osmanlı tarihçilerinin değil, başka sahalardaki bilginlerin de ilgisini çekmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırma bilimin sıkıcılığından çıkmış, adeta bir nevi estetik spor haline dönüşmüştür. Mezar taşlarının başlıklarına göre mezar sahibinin hangi sınıfa mensup olduğunu anlamak mümkündür. Esnaftan mı, tarikat erbabından mı, şeyh mi? Her bir tarikatın kendine göre bir serpuşu vardır. Yine aynı şekilde kadı mıdır, kazasker midir, müderris midir anlamak mümkündür. Kallavi dediğimiz tarıklar, yani Veziri Azam kavukları, Koca Ragıp Paşa gibi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa gibi sadrazamların mezarlarında veya Fatih Camii Haziresi'ndeki sadrazamlarda görülür. Şeyhülislamlarınki bellidir. Ayazma Mescidi dediğimiz 3. Sultan Mustafa Camii'nin avlusunda çok nadir olarak silahtar ağaların ve saray mensubu diğer zabitlerin başlıklarını görürsünüz. Sayısız Yeniçeri, Üsküflü mezar taşı maalesef 1826'da tahrip edilmiştir. Nadir örnekleri Edirne'deki müzede sergilenmektedir. Dolayısıyla bir mezarlığa girdiğiniz zaman bir mescidin haziresindeki toplu mezarlıklar sonraki dönemde dikkati çekmiştir. Mezarlıklar her mahallede ve şehrin her yerinde caminin ve mescidin haziresindedir. Bunlara baktığımız zaman adeta karmaşık, cümbüşlü mahalle pazar yeri manzarasıyla karşılaşırız. Mahallenin özelliğine göre Bab-ı Ali ketebesi, sarıklı şahideler, onun yanı başında medreseliler, esnaftan birileri, ayrıca başlıkları çiçekli hanım mezarlarını bu hazirelerde görmek mümkündür. Eski toplumumuzun insanı ölüm olayına onu geciktirip kaçarak değil, sıcak bir dostlukla kucaklayıp yanına alarak direnir. Niçin her biri bir üslup harikası olan eski mezar taşları dışarıdaki hayatta bir bütünlük içindedir? Hüvel baki, kalıcı olan sadece odur, Allah'tır. Ruhuna Fatiha. İki arşınlık mezarın üstünde mermerin ve ölümün soğukluğunu unutturacak sıcaklıkta bir hüsn-i hatla yazılmış Fatiha ve taş üzerinde ölenin sınıfı mesleğiyle ilgili bir alamet ve bir serpuş, bir kabuk. Bu bir esnaf olabilir, bir kadiri dervişi veya şeyhi olabilir. Mezar taşlarının içinde öyle iddialısı anısal olanı da yoktur. O gösteriş zamanımızın tüklerine hastır. Ölüm tevazu ve olağanlıkla benimsenmiştir. Bazen mizahın sıcaklığı da üste gelir. Kadın dırdırından vefat eden falanca efendi gibi bir ibareye Eyüp'te rastlarsınız. Bu mezar taşlarının bazılarında çok dokunaklı beyitler, bazılarında hicve kaçan beyitler vardır. Kimisinde daha başka tumturaklı ifadeler yazılmıştır. Büyük kadıların mezar taşlarında adeta onların biyografisini okursunuz. Nerelerde bulunmuşlar? Bunlar bazı ahvadede ilmi tetkikatın temeli olmaktadır. Özellikle bizim tarihçiliğimizde ve tarihimizde biyografik kayıtlar iyi olmadığı için mezarlıklar çok önemlidir. Oysa günümüzde yerli ve bilhassa yabancı sadece zengin insanların değil, orta hallilerin bile ham antika merakı yüzünden bu taşlar kaçırılmaktadır. Geçmişte yol müteahhitlerinin kırıp döktükleri mezarlıkların yanında bugün bir de bu gibi antika meraklısı kendini bilmez insanlar mezarlarımızı tahrip etmektedir. Ve bu gibi mezarların yerine yenileri konarak eski mezar taşları kaldırılmaktadır. Dolayısıyla eski mezarlıklarımız yeni definlerle kapatılmaktadır. İstanbulluluk şuuru ve tarih şuuru ile buraların korunması gerekir. Çünkü devletin kolluk kuvvetleri bu gibi yerleri korumaktan çok uzaktır ve yetersizdir. Bunun için milli bir şuur lazım. Bu şuura nasıl erişilir? Belki bunu başka bir bölümde tartışacağız. Osmanlı şehirlerindeki mezarlıkların korunması hem milli sanat tarihimiz bakımından hem de bu mezar taşlarının üzerindeki bilgiler bakımından gereklidir. Arz ettiğim gibi bazı mezar taşı kitabeleri bir biyografiyi vermektedir. Aile mezarlığı şeklindeki bir devamlılık da mesela ünlü memur ailelerinin, ulema ailelerinin silsilesi hakkında bir fikir vermektedir. Bunların korunmasının devletin kolluk kuvvetleriyle sağlanamayacağı üzerinde ısrarla duruyorum. Ölümü olağan bir tavır, çelebici bir estetikle karşılayan eski toplumun yerini onu telaşla ve kapkaçla yenmeye çalışan, pervasızca yıkıp yapan ham bir toplum aldı. İnsan bazı ahvalde çağdaş medeniyetin temelini teşkil eden İtalya'da halkın gereken duyarlılığa sahip olmaması yüzünden yaşanan tahribatı aklına getirdikçe öyleyse biz burada ne yapalım diyor. Ama biraz ötesine baktığı zaman İsrail'de arkeolojik bir merkezin kalıntılarının nasıl milli bir spor halinde ilmi ekipler tarafından gönüllülerle birlikte kazıldığını ve korunduğunu görüyor. Bu korumanın sonu yok. Kimi parasını veriyor, kimi zamanını ve emeğini veriyor. Dolayısıyla buralarda hırsızlık meydana gelmiyor. Oralarda da bir takım eserler var. Aynen ülkemiz gibi çok zengin bir antik mirasa, ilk çağ mirasına, orta çağ mirasına sahip. Fakat kimse oradan bir şey çalmaya cesaret edemiyor. Bizim kaynaklarımız ise bırakın ilk çağ eserlerini, büyük dedenizin kimliğini belirten mezar taşlarımız bile hırsızlık ve kaçakçılığa maruz kalıyor. Bunların üzerinde ısrarla durmak gerekir. Nihayet Osmanlı mahallesinin en önemli kurumlarından birine geliyoruz. Vakıflar genellikle mescit, cami ve onun yanında okul, dükkan şeklinde yapılır, hamamlarda da bu görünümün kaçınılmaz yanını tamamlar. Hiç şüphesiz su klasik şehirde nadir bulunan bir nesnedir. Bu nedret, tabiattaki su kıtlığından çok onun dağıtımından ileri gelir. Eski şehirlerde suyu dağıtacak şebeke çok pahalı sayılır. O yüzdendir ki bizim Osmanlı şehirlerinde de evlerin içine su verilmez. Bir hanenin su alabilmesi belirgin ölçeklere tabidir. Yangın anıları arasında dinlemiştim. İhtiyar bir teyze mücevherlerini sakladığı bir torba diye sabun torbasını alıp çıkmış, geçmiş olsun. İstanbul yangınlarında sadece ateşte eriyen mücevher ve pırlantalar değil, nice zenginlikler, ne yazmalar, ne sanat eserleri gitti. Bu yüzden ahşap evleri kârgire çevirmek, Tanzimat adamının vazgeçemeyeceği bir faaliyetti. Büyük Reşit Paşa daha Londra'da başlamış bu işi tasarlamaya. Ama tasarlamakla ve iyi niyetle mesele bitmiyor. Bir yangından sonra kimse de kârgir binaya geçecek ne para varmış, ne de usta ve amele. Gene ahşap binaları pahalı pahalı kurmuşuz. Beyoğlu bunun bir istisnası. İtalya'dan gelen onlarca, yüzlerce usta kalfa, amele gerçekten tuğla bir şehir yarattılar. Bu bugün bizim elimizde kalmış vaziyette ve koruması daha kolay. Ama ahşap maalesef uçup gidiyor. Hiç değilse birkaç sokağı, birkaç evi bile korumaktan aciziz. Evin içine genellikle mahalle halkı çeşmeden su taşırdı. Bundan dolayıdır ki gerek paralı, gerek çok ucuz olan, amme sığmalı sayılan hamamlar şehirlerin temizliğini temin ederdi. Eski şehirlerimizde, bilhassa Bursa ve İstanbul gibi yerlerde hemen her mahallede bir hamam bulunurdu. İnsanlar hamamı her vesileyle kullanırdı. Erkekler için akşamları açıktı hamamlar. Hanımlar ve çocuklar her hafta gittikleri gibi bir de gelin hamamı, lohusa hamamı, sünnet hamamı gibi bir takım bahanelerle sık sık hamama gider gelirlerdi. Hamama gidip gelmek bir sosyal göstergeydi. Ayrıca buraya en nadide takımlarla gidilirdi. İşte hamam tası, peştemal, nılırlar ve oburluk faslı vardı. Hamamda eğlenme ve yeme içmeyle saatler geçirilirdi. Yani öğleye doğru gidilir, ancak akşama doğru çıkılıp vücut adam akıllı dinlenmiş ve kendinden geçmiş vaziyette eve dönülürdü. O gün hamam günüdür. Ondan evvel de evde çamaşır günüdür. Dolayısıyla haftanın bir günü tertemiz bir şekilde evin içine girilmiş olur. Bu müesseseler suyun eve girmesi dolayısıyla gittikçe gerilediler ve Türk hamamı tarihimizden siliniyor. O kadar ki ünlü ustaların elinden çıkmış, mesela Mimar Sinan'ın Samatya'daki hamamı gibi bir takım yerler tamamen terk edilmiş, zamanla imalathane haline gelmiş, mezbeleye dönüşmüş ve bunlar ancak son zamanlarda turizm ihtiyaçlarıyla dükkan vesaire olarak yeniden değiştirilmektedirler. Osmanlı mahallesi bir bütündü. Binaları, ahşap evleri, dükkanları, mezarları, zengini, fakiri, genci ve ihtiyarıyla içtimai ve kültürel bir üniteydi. Bu bugün kayboluyor. Bilhassa 1950'lerdeki büyük hesapsız istimlak dolayısıyla mahalleler yıkıldı ve mahallelerin içindeki İstanbullular kayboldu. O güzel insanlar görünmez oldu. Bugün belki o üniteyi artık yaratamayız ama mevcut olanlarını korumamız lazım. Korumayı devletten beklemek yerine biz sağlamalıyız. Çünkü onun içinde biz yaşıyoruz. Biz kendimizi bilip kendi hayatımızı yönlendirmeye, kırıcı dökücü değişikliklerden korumaya çalışmalıyız. Osmanlı'da matbaa ve kütüphaneler. Kitap, insanların, toplumların hayatında ne kadar eski ve ne kadar önemlidir. Biz biliyoruz ki yazı birkaç bin yıldır insanların kullanımındadır. Bununla birlikte toplumlar her zaman için yazıyı ve kitabı kullanmış değillerdir. Bir başka deyişle kültürel mirasımızı nesilden nesile devretmek için ne kulağımızı ne dilimizi kullanmayı tercih etmişiz. Kitaba geçiş ve kitap okuma alışkanlığının getirdiği yalnızlık insan toplumlarının hayatında çok yenidir ve bir takım toplumlar için henüz bir lüks sayılmaktadır. Geçen asırlarda birçok Avrupa toplumu, hatta bugün çok okuyan toplumlar dahi bizim yaptığımız gibi kültürel akışı ve kültürel etkileşimi kitaptan çok yüz yüze oturmakla, usta çırak, derviş şeyh, hoca talebe ilişkisiyle götürmeyi tercih etmiştir. Bundan dolayıdır ki matbaa aslında bazı toplumların hayatına girse de pek fazla bir şey ifade etmemiştir. Bizde dün olsun, bugün olsun okumaya ve okuyuculara karşı her toplumda görülmeyen teatral bir saygı vardır. Ancak okumanın verimli sonuçları, kaçırılmaz sorunları olan farklı düşünce ve eleştiri ortaya çıktığı zaman aynı saygının veya aynı nötr davranışın pek geçerli olmadığı, artan dozda bir düşmanlığın sergilendiği açıktır. Toplumumuz okumayı sınırlı olarak anlar, okuyan insan hiçbir şekilde kendinden farklı düşünmek ve davranmak durumunda değildir. Bu onun hoş karşılanmayan bir tutumudur ve toplum cahil de olsa bunda haklı yönleri vardır. Dolayısıyla okumuş zümrenin bu çatışmayı göz önüne almasında fayda vardır. Biz henüz az okuyoruz. Kütüphane yaygınlığı bulunmaması, basılan kitapların sayısı bunu gösteriyor. Ancak son yıllarda kitap satışlarında ekonomik krizlere rağmen beklenen dramatik düşüşler yaşanmadı. Toplum artık okumayı ekmek ve su gibi değilse de gömlek ve taşıt aracına yakın bir taleple karşılıyor. Gazete bilgisi ve gazete satışının düşüşü ise okuyucunun değil, daha çok bu zanaatı yürütenlerin kusuru olmalıdır.